Bazı ayetlerde de ya eyyühen nebi özellikle aleyhissalatü vesselam'ı peygamber efendimizi peygamberlik sıfatıyla muhatap alır. Dolayısıyla bunların bu şekilde bu ayetlerin başlaması Yüce Rabbimin muhatap aldığı muhataplarıyla ilgili çok özel, genel veya özel konuları içerdiğini gösterir. Bazılarına kasem ile başlar, vadduha gibi zamana, zemine, duruma göre çeşitli şeylere Rabbim yemin ederek başlar. Bu da ondan sonraki ayetlerin ehemmiyetini arz eder. Bu okuduğum aşırı şerifte de Yüce Rabbim biz mümin kullarını, inanan kullarını muhatap alıyor. Ve يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bu şu anda tam hatırlamıyorum ancak Nahl suresi olsa gerek. Dolayısıyla çok değerli kardeşlerim, burada Rabbim biz kendisine iman eden kullarını muhatap alıyor ve ey bana iman eden kullarım diyor. Bu zamanımız açısından da gerçekten çok önem arz ediyor. Çünkü iman etmek sadece iman etmekle kalmıyor ve yetmiyor. Ondan sonraki gelen sözler bunun daha çok açıklayıcı, çok daha önemli olduğunu göstermektedir. İttakullaha hakka tukatihi. Yani Allah Teala'dan gerçek manada hakkal yakin korkunuz. Yani Allah'tan korkunuz fakat korkulması gereken şekilde korkunuz. Bu çok önemli bir cümle. Ve bu ayet cümlesi içerisinde çok önemli bir kelimeler cümlesi. O da nedir? İlk önce ittakullah kelimesi şöyle açıkla getirelim. Bir kişi diğer kişiye dikkat etmesi için yaptığı ikazda şunu söyler mümin kardeşine. Ya Allah'tan kork der. Burada da Allah-u Teala bize diyor ki Allah'tan korkun. Kullarını mümin kullarım hatap alıyor. Nasıl korkun? Bu korkunun çeşitli açılımı var bizde. Bizim dilimizde, lügatimizde korku bir kişinin size zararından, efendim size zarar vereceğinden, bir şeyi dokunacağından dolayı korkarsınız. Ya gücünden, ya parasından, ya şerrinden, ya buna benzer. Ama buradaki korku, Allah'tan korku ona daha çok yaklaştıran, ona daha çok merhametine sığınan, ona çok daha ibadet etmeyi gerektiren bir korku. Yani biz insanların anlayışındaki korku, insanı insandan veya karşısındaki kişiden uzaklaştırmaya yönelik bir açılımdır. Ama Allah'tan korku, insanı, kulunu Allah'a yaklaştıran bir korkudur. Öyle bir şey ki, bizi uzaklaştıran, ama maneviyata Kur'an'da yaklaştıran bir tarif. Dolayısıyla Rabbim diyor ki, ey kullarım, benden korkun ama bana yaklaşın da korkun. Yani benden korkunuz, burada takva kelimesi diye kullanırız. Benden korkunuz takva içerikli olması lazım. Yani bana yaklaşınız, benden kaçmayınız, benden uzaklaşmayınız. Dolayısıyla ey müminler, gerçek manada bana iman ediyorsanız, bana daha fazla yaklaşınız. Daha fazla ibadet ediniz. Gerçek manada korkunun gereği de budur. Dolayısıyla şuna da çok dikkat ediniz. İman ettim diyebilirsiniz. Amel ettim diyebilirsiniz. Bir zaman çokça ibadet etmiş olabilirsiniz. Ama iman üzere devam edip ölümünüze kadar imanla gitmiş olmayabilirsiniz. Ölünce imansız da gidebilirsiniz. Dolayısıyla ey kullarım, bana iman etmiş olan kullarım, sakın ha imanınızı takvayla, bana ibadet ederek, bana yaklaşarak koruma altına alınız ki bana geldiğinizde de iman üzere gelmiş olasınız. Dolayısıyla öldüğünüzde de iman üzere ölmüş olasınız. Bundan dolayı bu ayetin sonunda وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sakın ha sakın iman üzere Müslüman olarak ölünüz. İmandan, teslimiyetten uzaklaşmış olarak ölmeyesiniz diyor. Bu ayetin Yüce Mevlamızın sözünün bir tefsirini aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte yapıyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam diyor ki bir mümin olarak yaşar. Fakat onunla ölüm arasında bir kısa mesafe, bir zaman dilimi kalır. Arapça hadis-i şerifte zira olarak, yani 75 santim olarak Arapçada belirlenir ama bu hadisin manasında, hadisin yorumunda süre olarak kısa bir zaman kalır. Ve o kişi iman ehli olmakla birlikte, mümin olarak o saate kadar yaşamış olmakla birlikte nefsi ona galebe çalar. Dünya, şehvet, şöhret, makam onu etkisine alır. Belki bunlardan dolayı birilerine kapılır ve dolayısıyla cennet ehli, mümin kardeşiyle beraber olmaktan öte bu defa cehenneme gidecek insanlarla beraber olmayı tercih etmeye başlar. Onlarla beraber olur, imandan ve teslimiyetten uzaklaşır ve imansız ölür, gider diyor. Başka bir insan vardır ki hidayet üzere değildir. Cehennem ehli gibi yaşar. Cehennemi bir hayat yaşar. Ancak onunla ölüm arasında kısa bir zaman kalır, yaklaşır ölümü. Fakat Rabbim hidayeti lütfeder. Kalbine hidayetin kıvılcımları yerleşir. Ve mümin insanlarla tanışır. Onu imana götürecek çeşitli olaylarla karşılaşır. Gerek bu rahmani, gerek efendim dünyevi ve gerekse çeşitli olaylar veya musibetler onun hidayetine vesile olur. Ve dolayısıyla bu insan hidayeti bulur, mümin olur, müminlerle beraber olur, teslimiyetle ibadet eder, yani cennet ehli insanlarla beraber ölür ve iman üzere vefat eder. Ruhunu imanla teslim eder, cennete gider. Dolayısıyla burada Yüce Rabbimizin ayetini aleyhissalatü vesselam sadece ifade etmeye çalıştığım hadis-i şerifle açıklık getirmiş oluyor. Dolayısıyla bu ayetin manasınca Rabbin bizleri muhatap alan, bizi seven, bizi kendisine yakın olmamızı isteyen Rabbimizin isteği üzerine hakka yakın, takva üzere müminlerden kılsın, ruhumuzu teslim ederken de gerçek bir teslimiyetle ona giden imanlı kullarından eylesin. İkinci ayet-i kerimeye gelince değerli kardeşlerim, bu da yine zamanımızda ihtilafta, tefrikada, cemaatleşmelerde çeşitli bölümlere ayrılmış, çeşitli tefrikalara ayrılmış bu ümmetin toplanması için net çizgiyi belirleyen önemli bir ayet-i kerime gerçekten. Hepsi birbirini tamamlayan çok önemli ayet-i kerimeler. Estağfirullah. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Yine ey müminler, başındaki ayetin muhatabı bizler olarak Rabbim söylüyor. Allah'ın ipine, yani Allah'ın dinine, yani Allah'ın Kur'an'ına sımsıkı sarılınız. Sadece sarılmak değil. Yani iman üzere ölmek, gerçek takva üzere mümin olmanın bir gereği de bu ayetle açılımı yapılıyor. Bunu yapmanız için, gerçek manada iman etmiş olmanız için, bana da iman üzere vefat edip gelmeniz için ne yapmanız lazım? Dine, size gönderdiğim dine, Kur'an'a, peygambere, Allah'ın ipine özetle, mecazi manada sımsıkı sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Sakın ha sakın tefrikaya düşmeyin. Parçalara ayrılmayın. Cemaatlere ayrılmayın. Falancı filancı şucu bucu diye birbirinizi sakın isimlemeyin. Hepiniz aynı kökten geliyorsunuz. Dolayısıyla bunu da aleyhissalatü vesselam ümmeti için bir hadis-i şerifte açıklık getirerek işte Yahudiler şu kadar fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar şu kadar fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim de bu 70 ve küsur olarak hep ifade edilir. 71 denir, 73 denilir falan. Benim ümmetim de 70 küsur fırkaya ayrılacak diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bunlar içerisinde fırkayı naciye denilen Kur'an'a ve sünnete bağlı olanlar kurtulacaktır diyor. Dolayısıyla zamanımıza bir baktığımızda aleyhissalatü vesselam zamanında bu tefrikalar, bu fırkalar yoktu. Aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ali döneminde özellikle radıyallahu anh ve kerramallahu vece zamanında fırkalar başladı. Efendim Kızılbaşlık, efendim Hariciler, Aleviydi Hazreti Ali tarafları olanlar gibi ondan sonra çeşitli kendi aralarında bugünümüze kadar fırkalara ayrıldı. Hilafetler sonrası emirlikler, sultanlıklar derken ümmet bugünlere gelindi. Ve sanki bu ayeti kerime ve sanki okuduğumu söylemeye çalıştım aleyhissalatü vesselamın o hadisi bizim bu zamanı ve bizden bu sonraki zamanları, kıyamete kadar zamanı açıkça net tarif ediyor. Dolayısıyla bunun öylesi ilacı, onu da aleyhissalatü vesselam da ifade ediyor. İşte bu ayet-i kerime bize net bildiriyor. وَحَتَصِنُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sakın ha sakın Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Allah'ın dinine, o dinin dengesi, o dinin dayanağı olan Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılınız. Ve tefrikaya, parçalara, cemaatlere, şuculuk buculuklara, bu halk içerisinde söylenen çeşitli isimler adı altında tefrikalara, parçalara ayrılmayınız. Çünkü bunun ilk örneğini sizden öncekilerde yaşadı. Ve devamında ayet-i kerimenin وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Bunu ifade ederken bu ayetin nuzul sebeplerinden biri ve birincisi Evs ve Hazreç ailesi Ensar ve Muhacirlerin parçalanmış olmalarını onlara Yüce Rabbim bu ayette onlara ifade ediyor. Siz Allah'ın sizler üzerinde olan nimetlerinizi diyor hatırlayınız. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın sizlere lütfettiği o nimetlerini, ikramlarını hatırlayınız. Neydi o? اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Ki sizler düşmanlar idiniz birbirinize. Kimdi bunlar? Medine'deki Evs ve Hazreç ailesi, kabilesi. Bunlar iki kardeşten gelen soylardı. Nasıl ki hepimiz Adem'den geliyoruz, o kadar büyüdük. Medine'nin de esasını bu iki kardeş aile temsil ederdi. Birinin adı Evs, diğer kardeşin adı da Hazreç'ti. Evs ve Hazreç. Ve bu iki kardeş birbirine düşman oldu, Habil de oldu. Tarihte bunlarla dolu, sizler de hocamızdan bunları çok çok duymuşsunuzdur. Belki bir kısmını ben tekrar ediyorumdur. Dolayısıyla ve birinize düşman oldunuz, birinizi kırıp döküyordunuz. Ama Rabbiniz ne yaptı? Kalplerinizi telif etti. Size sizden birini peygamber gönderdi. Ve sizleri kardeş tayin etti. Birbirinize kardeş kıldı. Bu arada tabii ki hatıra geldiği için bilgi olsun diye bir küçük parantez içerisinde bir bilgi daha vermek, sizinle paylaşmak istiyorum. Ki o da şu, biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ettiğinde bu insanlar özellikle muhacirin dediğimiz Mekke halkı mallarını, çocuklarını, eşlerini hepsini bıraktılar. Bütün şöhret ve imkanlarını Mekke'de bıraktılar. Allah'a iman ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri ve aşkları sebebiyle hicret ettiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olmak, onunla birlikte olmak, onun davasında ona hizmet etmek için onunla beraber oldular. Bütün dünyasını, zevk, sefa, şöhret ve şehvetlerini bıraktılar. Dolayısıyla Medine'ye geldiklerinde Ensar kardeşlerinin misafirperverliğiyle karşılaştılar. Ama dünya adına hiçbir şeyleri yok. Bedenlerinden başka, kalplerindeki iman ve Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetlerinden başka bir şey yok. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam onları orada kardeş yaptı. İslam tarihinde çok meşhurdur. Önemli bir tarihi olaydır. Teahhi denilir. Kardeşlik olayı. Aleyhisselatü Vesselam bir muhacirini, Mekke'den hicret eden muhacirini yardımcı olan, yardımcılar manasına gelen Medine halkından Ensar'la kardeş tayin etti. Muhacirinden biri Medine'den Ensar'la birinden, Mekke'den biri Medine halkından, yerli halktan biriyle kardeş tayin etti. Ve ondan sonra haydi gidiniz bakalım kardeşlerinizle hayatınızı paylaşınız diye gitti. Her diğer biri bir Ensar, yani yerli olan Medine'li Ensar, Mekke'li muhacirin hicret eden kardeşini aldı koluna, haydi kardeşim gidelim dedi. Ve evlerine gittiler. Bu da çok önemli bir hadiseyi burada sizlerle paylaşmak, arz etmek istiyorum müsaadenizle. O da şu, bizler neseben kardeşliği en önemli bir kardeşlik payı olarak görüyoruz. Ya bu benim kardeşimdir, gitti kardeşim, daha başka öte söz yok bunda. Ben bunun için canımı da verdim, malımı da verdim diyebiliriz. Ama İslam'daki bu kardeşlik öyle bir kardeşlik ki, bunun örneği başka bir kardeşlikte, başka bir tarihte yaşanmamıştır. O da mücessem olarak size şöyle arz edeyim. Ensardan sahabi, ya Rabbi aşere mübeşereden olsa gerek, Sa'd bin Ebu Vakkas olsa gerek, net bilmiyorum. Ancak götürdüğü sahabi muhacirinden Abdurrahman İbni Avf'ı alıyor. Ey kardeşim Abdurrahman diyor. Gel diyor aleyhissalatü vesselam bizleri kardeş kıldı. Seninle gidelim evimize. Alıyor evine götürüyor. Ey kardeşim bak diyor işte bu benim evim. Bu benim malım. Bunlar da benim eşlerim diyor. Malımın yarısı senin. Evim de hakeza bu söylemen gerektiği için söyleyeceğim. Bu inceliği arz etmek için asıl zirve mana da zaten burada bağlı. Ve bu ikisi de benim eşim diyor. Sana malımın yarısı, dünyamın yarısı hangisini istersen eşinin de birini sana boşayarak vermek istiyorum. Sana nikahlamak istiyorum diyor. Tabi zaman dilimi de beraber meşru zeminde. Deyince bir kardeş bile bir kardeşine eşini boşayarak eşsiz kalmaması için teklif edemez galiba bu zamanda. Ama bir sahabi, aleyhissalatü vesselamın kardeş tayin ettiği sahabiler bu zirveye kadar gelmişlerdir. Benim iki eşim var. Biri benim hizmetimi görüyor, benimle hayatımı ve ahiretimi paylaşacak. Bu da yeter. Ama sen burada nefsinden, hizmetten geri kalma. Senin de bir eşin olsun düşüncesiyle onunla paylaşmayı teklif ediyor. Abdurrahman İbni Avf gibi mübarek sahabi, cennetle müjdelenen insan, o değerli insanlar, bunu çok iyi bilen, çok iyi kavrayan insan, ey kardeşim diyor, senin dünyanda, malında, evinde, eşinde sana mübarek olsun. Sen onların hepsinden hayrını gör. Allah senden razı olsun. Sen bana Medine'nin pazar yolunu göster diyor. Ticaret merkezini şimdiki tabirle göster diyor. O da peki kardeşim diyor. Yolu kendisine tarif ediyor. Mekke'nin zenginlerinden yine olan Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh o zaman yine Medine'nin de zenginlerinden oluyor. İşte bunu bu ayet-i kerime açık ve net ifade ediyor. Sizler birbirinize düşman idiniz. Allah sizin kalplerinizi birleştirdi, telif etti. Dolayısıyla kalplerinizi birleştirdi. Ondan sonra hepiniz Allah'ın nimetiyle bir anda ihvan oldunuz. Kardeş oldunuz. Aleyhissalatü vesselamın da bu kardeşlik tarihi imzasıyla, kararıyla birbirinizi düşman değil, kardeş olarak görürlerdiniz. Gerçekten birbirine kılıç çeken insanlar bir de baktılar ki omuz omuza, gönül gönüle, kucak kucağa şehadet şerbetini birlikte içiyorlar. Birbirlerine çok ihtiyaçları oldukları suyu bile birbirlerine içiyorlar. Bunlar çok geniş konular, bunlarla zamanınızı almayacağım. Dolayısıyla böyle bir kardeşlik ki, düşünün, Halid bin Velid kılıç salladığı Müslümanlara karşı iman ettikten sonra öyle bir kucaklaşıyor ki onlarla kardeş olarak her şeyini paylaşıyor. Onlarla yüzlerce harplere giriyor, vücudunda çok sayıda harplere giriyor, vücudunda yüzlerce ok, mızrak izleri taşıyor ve yaşadığını kardeşlerini kıskanırcasına, şehit olan kardeşlerini kıskanırcasına vefat edeceği zaman benim o kardeşlerim diyor, hep şehit oldular. Ben o kadar muharebelere girdim, o kadar gazvelere girdim, o kadar yara bere aldım ama şimdi yatağımda ey Halid diyor, onun tevazusu gereği söylemiş, deve gibi ölümle karşılaşıyorsun, öleceksin diyor. Nasıl olur bu diyor, keşke ben de şehit olsaydım kardeşlerim gibi. O kardeşlerine kılıç sallayan Halid bin Velid, Allah'ın kılıcı sıfatını aleyhissalatü vesselam'dan alan o kişi, ondan sonra o kardeşleri gibi şehit olmak adına yatağında ağlıyor ölmeden. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelelim. Bırakın ashaba, Müslümanlara kılıç sallamayı, o dinin önderi, peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye geliyor. Ama onda can buluyor. Onda ruh buluyor. Onda hidayet buluyor. Onda mertebe buluyor. Onda şeref buluyor. Onda izzet buluyor. Onda kardeşliğin ta kendisini buluyor. Dünyayı ve ahireti paylaşma ruhunu kazanıyor. Ya adeta hepsi şimdiye kadar neredeydi bu din? Nercesine? Ya Resulallah şimdiye kadar neredeydin? Biz bu kadar günahlar işledik. Ve aleyhissalatü vesselam'ı gördüklerinde Allah hamdolsun bize İslam'ı gönderen o yüce Mevla'ya sonsuz hamdolsun seni bize gönderdi de biz o geçmişteki felaketten, o cehaletten kurtardı bizi, kurtulduk demişlerdir. Dolayısıyla çok değerli kardeşlerim, bu ayetler açılımı yapıldıkça gerçekten aleyhissalatü vesselam'ın hadisleriyle yorumlandıkça o mübarek sahabilerin hayatlarıyla da süslendikçe doyulmaz bir bostana, doyulmaz bir bahçeye dönüşülüyor. Yeter ki biz o bahçeye girebilelim, o bahçenin güzelim meyvelerinden koparmasını bilelim. Hangisini alsak, koparsak ayrı bir tat. Hangisini yesek ayrı bir lezzet. Hangisini elimize tutsak ayrı bir ziyafet, ayrı bir zevk, ayrı bir hoşnutluk veriyor insana. İşte ashabın yıldızlar gibi diyor. Ashab-ı kennucum ve bi eyhim ihtedeytum ihtedeytum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Benim ashabım yıldızlar gibi diyorlar. Hangisinin izine gider, onu kendinize örnek alabilir olan giderseniz hidayet yolunu bulursunuz. Hidayet yolu nedir? Yani peygamberine ulaşırsınız. Oradan bana ulaşırsınız. Biz üstadları, şeyh efendileri, hoca efendileri, mürşitleri, şeyh efendileri bu manada kabul ediyor, saygı duyuyoruz. Bizi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırmada bir aracı oldukları için imamları, o büyük imamlarımızı başta İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Rahimahullah'ı bize o Kur'an ve sünnetin ışığında o ilmi müştehit seviyesine gelip bize arz ettikleri, yorumlayıp güzel ikram ettikleri için onlara saygı duyuyor, onlara bağlılığımızı gösteriyoruz. Neden? Bizi Allah'a ve sünnetine, peygamberine ilim manasında ulaştırıyor. Onlarla bu bilgilere ulaşıyoruz. Onlarla namazımızı kılabiliyoruz. Abdestin ne olduğunu anlıyoruz. Cahil olduğumuz için. Dolayısıyla onlara bu manada saygı duyuyoruz. Seviyorlar, bizi peygambere ulaştırıyorlar. Peygamberimizi seviyoruz. Ona canımız feda olsun diyoruz. Neden? Bizi Allah'a ulaştırıyor. Rabbim kendisine ulaştırmak için bizden birini, onu bize gönderdi de ondan. Allah'a ulaştık mı? Zülcelal'ı gördük mü? Dünyanın en büyük nimeti bizim oluyor. Bundan dolayı diliyoruz ki ya Rabbi bizleri cennetinle şereflendir. Aleyhissalatü vesselamın Kevser suyundan yanında beraber onunla içmekle bizi şereflendir. Ve yüce Rabbim senin cemalini görmekle bizi şereflendir diyoruz. Bu duayı yapıyoruz hep. Dikkat edersin, bağlantı hep beraberinde gidiyor. En sonunda yüce Rabbimizin cemalini görmekle sonuçlanıyor. Bunlar hepsi teselsi olarak birbirine bağlı. Ama bunları kesinlikle hassasiyetle korumak, birini diğeriyle karıştırmamak gerekiyor. İtikadi manada çok hassas bir konu. Benim şimdi hocam bana bir şeyler öğretiyorsa Allah ondan razı olsun. Onun görevi beni asıl diğer hocama, Aleyhisselatü Vesselam'a, mürşid-i kamil, mürşitlerin efendisi, şeyhlerin şeyhi, insanların ve peygamberlerin efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ulaştırmak. Aleyhisselatü Vesselam'ın da görevi bizi Rabbimize ulaştırmaktır. Bunun yine küçük bir örneğini sizlere paylaşmak istedim. Benim de içinde çok etki yapan, hayatımda çok iz bırakmış olan mübarek Selman-ı Farisi. Bu mübarek insanı arz ederken ehliyle ilgili de şu açıklığı getirmek istiyorum değerli kardeşlerime. Bizler neseben Ehl-i Beyt'ten olabiliriz. Elhamdülillah şeref duyuyoruz. Ehl-i Beyt'ten olmak sadece Ehl-i Beyt'ten denilmekle olmuyor. Bunu da ben sizlere paylaşmak istiyorum. Ehl-i Beyt'ten olmak onun izinde ve yolunda gitmekle mümkün olur. Aksi takdirde Ehl-i Beyt'ten olup Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olunca çok Ehl-i Beyt mensubu insanlar olacaktır. Göreceksiniz. Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olacak. Çünkü iman etti. Ama amcası Ebu Leheb beraber olmayacak. O da amcası. Değil mi? Evet. Biri kardeşi oğluna ihanet etti. Hakaret etti. Diğeri Abbas kardeşi, o kardeşi oğlu için genç amca Abbas radıyallahu anh imanını bile sakladı Mekke'de İslam lehine, Medine'deki müminler rahat etsinler diye imanını sakladı. Oradan müminlere müşrik göründü ama orada istihbari bilgilerde yardımcı oldu. Ve bir rivayete göre fetihten sonra Müslüman oldu. Halbuki Abbas radıyallahu anh çok daha Müslüman olmuştu. Dolayısıyla burada neyi kastetmeye çalışıyorum? Ehl-i Beyt'ten olmak sadece Ehl-i Beyt'ten olmakla olmuyor. Onun gereğini yerine getirmekle oluyor. Dolayısıyla niçin bunu söyledim? İşte Selman-ı Farisi için söyledim. O mübarek sahabe için. Aleyhisselatü Vesselam ona veya bunun sonunda söyleyeyim. O da şöyle. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bilirsiniz acemiydi. Yani İran tarafından gelen bir sahabeydi. Babası çok o zamanın saygın ve zengin ailelerindendi. Ve o zenginlik, o şatafat ve rehavet içerisinde huzur bulamıyordu bir türlü. Bir şeyler arıyordu. Ve o zamanın alimlerine gidip Hristiyanlık dönemi çok değerli bir rahipten ders almaya başladı. zenginliği, şatafatı, babası, ailesi onları bırakıp o hocanın, o rahibin, alimin dizinde ders almaya başladı. O hocası, o değerli hoca efendi, âli, o zamanın âlimi yaşlanınca artık ölüm döşeğine yattı ve ölüm yaklaşınca "Ey oğul" dedi Selman-ı Farisi radıyallahu anh'a. "Benim ölüm zamanım geldi. Dünyayı terk etme zamanım geldi. Sen benden güzel dersler aldın. Sadık ve iyi bir talebesi, öğrencisin" dedi. "Ben öldükten sonra falan yerde falan âlim, o zaman adıyla rahip kişi var. Ona gidip ders alacaksın" diye tembihatta bulundu. Vefat edince Selman-ı Farisi direkt hocasının sözüne bağlanarak o rahibe, hoca efendi, alime ders almaya gitti. Ondan da epey ders aldı ki o da anlaşılan yaşlıydı. Onun da vefat zamanı geldi. Gelince dedi ki "Ey oğul, benim de vefat etme zamanım geldi. Ben öldükten sonra falan yerde falan kişiye ders almaya gideceksin." Velhasıl üçüncü hocaya kadar gidiyor. Üçüncü rahibe kadar. Hristiyanlık aleminin o zamanki değerli, inançlı, samimi, ihlaslı rahip hoca efendilere gidiyor. Üçüncüsü de "Ey oğul" diyor. "Ben vefat ediyorum ama artık bu din de burada bitiyor. Bu dinin zamanı tarihi olarak bizim aldığımız bilgilere göre sonu geldi. Çünkü artık bu ümmetin son peygamberinin zamanı geldi. Bizim bilgiler bunu gösteriyor. Dolayısıyla benden sonra bekleyeceksin bu zamanın yeni peygamberi Yesrib denilen yer, şimdiki Mekke denilen yerde kendini ilan edecek. Yesrib'e, Medine'ye hicret edecek. Sen gidip ona tabi olacaksın. Artık senin bizden, benden sonra gideceğin kişi bu zamanın ve yeni dinin yeni peygamberi olacaktır. O din üzere artık devam edeceksin" diyor. Bundan dolayı salih, sadık ve samimi alimler olarak biraz önce ifade etmeye çalıştım. Ve diyor ki "Ey oğlum, o peygambere gittiğinde üç önemli şeye dikkat edeceksin onun peygamberini öğrenmen için." Aslında bu üç şeyi söylediğinde talebesi öğrenecektir ama işaret olsun, kalbi kanaat getirsin, imanı kuvvetlensin diye şekilsel bazı alametlerini Selman Farisi'ye radıyallahu anh'a ifade ediyor, anlatıyor. Birincisi diyor, o sadaka kabul etmez diyor. Dolayısıyla gittiğinde ona "Sen hediye bir şeyler götür, der ki ben size fakirsiniz, durumunuz iyi değil diye sadaka olarak vermek istiyorum" de. "Almayacaktır, göreceksin" diyor. "Ama hediyeyi kabul edecektir" diyor. "Ona hediye olarak verdiğinde kabul edecektir. Üçüncüsü de omuzunda onun peygamberlik mührü vardır" diyor. "Onu görebilirsen gör ve son göreceğin alamettir. Hemen ona sarıl ve ona biat et ve onun yolundan ölünceye kadar ayrılma" diyor. Bunu duyan Selman-ı Farisi radıyallahu anh hocasının dizinde o hasta yatağında başında bekliyor ve vefat ettikten sonra onu da yolculuyor ve Mekke'ye götüren kafileleri beklemeye başlıyor. Ve bakıyor ki bir kafile Mekke'ye gidecek. Hemen koşarak her şeyi bırakıyor. Gidiyor, elinde hiçbir şey yok. Dünya olarak hiçbir şey yok. Gönlündeki imanından başka, hocalarından aldığı dersten başka hiçbir sermayesi yok. O kafileye gidince kafile tabii kabul etmek istemiyor ama bir şeyler istiyorlar çünkü dünya olarak. Bir yola giderken, bir otobüse binerken bir bilet isterler, bir para isterler. El hafızlarda bir imkan isterler. O da "Benim bir şeyim yok" diyor. "O zaman bize hizmet edeceksin" diyor. "Bizim emrimiz olacaksın. Yani kölemiz olacaksın" diye. "Evet" diyor, "beni yeter ki Mekke'ye götürün" diyor. "Ne isterseniz yaparım" diyor. "Yeter ki beni Mekke'ye ulaştırın." Kabul ediyorlar. Oraya kadar onların hizmetkarlığını yapıyor. Mekke'ye götürdükten sonra o kafile sorumlusu, yetkili kişi Selman-ı Farisi'yi kısaca bir Yahudi'ye satıyorlar. Ve Selman-ı Farisi o Yahudi'nin köleliğini yapıyor. Ve onun hurma bahçesinde, evinde hizmet verirken kendinin kölelik ve hizmeti karşılığı hurmaları toplamaya başlıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için. Ha, o Yahudi de onu sonra tabii ki Medine'ye gönderiyor, satıyor. Ama Selman-ı Farisi'nin hidayet ilk önce noktasını başlatalım, ondan sonra dersimize tekrar dönelim. Özetle çok ince tekniği söylemekten mazeretini kabul buyurun lütfen. Özünü vermeye çalışıyorum burada. Özetini alabilirsek esas olan da o. O ruhu önemli olan yakalamamız. Ben de onu arz etmeye çalışıyorum. Ve birazcık hurma topladığında Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ediyor. Gerçekten etrafında çok gariban insanlar. Ve orada diyor ki siz ve etrafınızdaki insanlar, tabii ki bu hicretten sonra Medine hayatında, çünkü Mekke'de biliyorsunuz ilan edilmiyor. Yani sıkıntılarla karşılaşıyor. O cemaat olma ruhuna imkanına fırsat dahi vermiyorlar. Bildiğim kadarıyla oradan Medine'deki birine satılıyor. Orada bahçede topladığı hurmalardan Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam, ben size sadaka olarak fakirsiniz, etrafınızdaki fakirler var, onun için vermek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam da teşekkür ediyor, veriyorsa ama ben almam diyor. Buradaki kardeşlerime ver diyor. Fakir sahabelere veriyor. Kendisi almıyor. Ve Selman-ı Farisi hocama söylediği birinci madde diyor. Evet, sadaka kabul etmiyor. Döndükten sonra bir süre sonra tekrar biraz daha hurma topluyor. Ve yine ziyaretine gittiğinde ben size diyor çok saygı duyuyorum, çok muhabbet duyuyorum. Lütfen bunu benim zatınıza mahsus hediye olarak kabul buyurun diyor. Peki diyor, madem bunu istedim diyor, kabul ediyor. Madde 2 diyor. Alamet 2. Yani Aleyhisselatü Vesselam hediyeyi kabul etti. Ondan sonra müsaade ederseniz ben sizin hizmetinize de bulunmak istiyorum diyor. Aleyhisselatü Vesselam onun iştahını, isteğini tabii gören o büyük peygamber. Tabii diyor, buyur diyor. Abdest alırken eline su dökmek istiyor. Bir şey yapmak istediğinde hemen koşup bir Yahudi'ye kölelik eden bir kişi Aleyhisselatü Vesselam'a kölelik etmekten zevk almaz mı? Hizmet vermek için can çekiyor, acık çekişiyor adeta. Ve Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken bir fırsatta hemen omuzuna elini atarak bakıyor, açık bakıyor. O fırsatı zaten kolluyor. Ve oradaki mühürü görünce yapışıyor. Nübüvvet mührünü orada öpüyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam, sen ne yapıyorsun ey Selman diyor. Ya Resulallah diyor, ben Selman-ı Farisi, ben Selman falan falan kişiyim diyor. Hayatını, o hocalarını, o derslerini, hayatını anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve ben sizin için geldim diyor. Özetle bunu söylemiş olayım sizlere. Ve öyleyse diyor ey Selman, sen artık bizdesin diyor, bizde kalacaksın. Ve Hazreti Ebu Bekir ashabına Selman'ı diyor o Yahudi'den alın diyor. Bir şekilde para biriktirin, buluşturun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bütün imkanı ortaya koyarak Selman Farisi'yi Yahudi'den büyük para karşılığında alıyorlar. Selman Farisi'nin çok güzel Aleyhisselatü Vesselam yanında teklifleri ve şeyler olmuştur. Bunlardan biri de Hendek olayında olmuştur. Dolayısıyla şuna getireceğim özetle değerli kardeşlerim. Diyor ki Selman radıyallahu anh için, Selmanu minna min ehli beyt. Bu kıssayı söylememdeki özet bu cümleydi. Ehli beytten olmak, ehli beytin nesebinden, sulbünden gelmekle olmuyor. Ehli beytten olmadan bile ehli beytten olmak, nesebinden olmak, kıymetlendi olmak mümkündür. Örneği mi? Selman Farisi, Farisli, İranlı Selman radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam, Selman bizdendir, ehl-i beyttendir diyor. Selman minna min ehl-i beyt diyor aleyhissalatü vesselam. Bu aleyhissalatü vesselamın hükmüdür, sözüdür, kanundur, yasadır değerli kardeşlerim. Demek ki o muhabbetle insan ehl-i beytten olabiliyor mu? Olabiliyor. Ve amcası kızıyla evlendiriyor Selman radıyallahu anh. Böylesine bir güzellik. Ehl-i beytlik bu işte. Aleyhissalatü vesselam da önemli olan hem hal olmak, onu sevmek, onunla beraber olmak. Aksi takdirde onun akrabası olmak, birinci dereceli akrabası olmak bile yetmiyor. Yetmiyor. Ama İran'dan gelen bir Selman da olsa yetiyor ve artıyor diye. O kadar güzel. Bizi Rabbin ameliyle, hüsnü sulukiyle ehl-i beytten olanlardan eylesin Yüce Rabbim. Bilmiyorum zamanınız ne kadar var ama size bu ayetleri tamamlamak istiyorum değerli kardeşlerim. Bu aşırı şerifi sizin de inşallah burada tamamlayalım. Rabbim bu akşam böyle bir tevafuken lütfetti. Ben de biraz üzerindeki bulutu pası diyeyim atmaya çalışıyorum sizlerin vesilesiyle. Çok değerli Bafi hocamın da aracılığıyla Allah ondan razı olsun. Hepinizden razı olsun. Hepinizden razı olsun. Evet. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Evet, sizler öyle bir durumdaydınız ki birbirinize düşman idiniz. Allah-u Teala sizin yaratanı sizin kalplerinizi telif etti. Buluşturdu, örtüştürdü, sevdirdi, bağladı, telif etti. Ve bir baktınız ki siz düşmanlar omuz omuza, kucak kucak kardeşler oluverdiniz. İhvan oluverdiniz. İslam'daki ihvanın, ihvan olmanın özelliği işte bu ayetlerde yatıyor. Net ifade ediliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın da biraz önce ifade etmek istediğim hadis-i şeriflerde çok güzel açıklanıyor. En büyük müfessir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki nur bize yetiyor kardeşlerim ya. Bizler sadece bunu bizler gibi Baki Efendi hocamız gibi insanlar olarak birazcık mürekkep yalamış kişiler olarak söyleyebilirsek ne mutlu bize. Hele o nesepten olursak da çok mutlu bize. Rabbim liyakatiyle o izden, o yoldan, o hidayet nurundan müstefit olanlardan eylesin. İşte فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا ve devamını getiriyor Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede. Daha dahası var sizler ey müşrikler ve şimdi mümin oldunuz ey müminler. Ne haldeydiniz biliyor musunuz? Bu ayetin sebebin uzunlarına işte birincisi de bu. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Sizler, bir önce düşman idiniz, sizin kalplerinizi tehlif ettik. Kardeş oluverdiniz. Ama öyle bir noktada idiniz ki siz وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ yani cehenneme ateşe yakın son çizgi huduttaydınız. Oraya düşecek durumdaydınız. Neredeyse ateş çukuruna, o cehennem çukuruna, hüfresine düşecek bir noktadaydınız. Onun artık son dilimine gelmiştiniz neredeyse. Ama ne oldu? Rabbiniz فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا sizi o ateş şeyinden, hududundan, ateş çukuruna düşmekten sizi oradan alıverdi ve korudu. Sizi oradan kurtardı. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا sizi oradan kurtardı, korudu. Dolayısıyla كَذَٰلِكَ يُبَيُّنُ اللّٰهُ لَكُمْ عَيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ umurum ki sizler Rabbinizin size açıklamış olduğu bu ayetlerden istifade eder, bundan anlar, akıl edersiniz ve hidayet yolu bulur, hidayet üzere devam edersiniz. Devam edersiniz ve hidayet üzere ölürsünüz. Ne demektir bu? Ayetin başındakiyle şu andaki son kelimesi birbirini mühürlüyor, birbirini tamamlıyor. Yani hangi merhalelerden geçtiniz? Düşünün ey insanoğlu. Düşmanlıktan cehennem çukuruna düşmek üzereyken kardeş oldunuz, iman ettiniz, kalpleriniz telif oldu, kardeşler, ihvanlar oldunuz ve hidayet üzere oldunuz. Ancak dikkat ediniz, ölünceye kadar bu hidayet çizgisini, bu hidayet nimetini sakın ha unutmayın, kaybetmeyin. O frekanstan kopmayın, düşmeyin. Bana hala o hidayetinizi korumak üzere gelin. Ölmek var ama iman üzere ölmemek de var. Çünkü imtihan dünyası devam ediyor. Nefis var içinizden düşman, bir de dışınızdan şeytan var. Bir de bunların avaneleri var, yardımcıları var. Bunlara dikkat ediniz. Mayın tarlalarından geçiyorsunuz. Hem önünüze gözünüzle hem kalbinizle hidayetinize dikkat ediniz. Bunu siz bu felaketlerden, bu mayınlardan koruyacak sizi ne var nedir? Kur'an'dır ve gönderdiğim peygamberdir demek istiyor. Ve aleyhissalatü vesselam buna da açıklık getiriyor. Ne diyor? Bizim için gerçekten her gün hatırlamamız gereken hadis-i şeriftir bu. Ve çok meşhurdur. Fakat unuturuz gideriz öyle. Ben size تَرَكْتُ ف۪يكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَمْ تَضِلُّ اَبَدَ ben size iki şey bıraktım. Ona sımsıkı saldığınız müddetçe delalete kesinlikle ebediyen gitmezsiniz. Delalete gitmemenin formülü işte. Burada da bakın. اِنْ تَمَسَّكْتُمْ burada da temessük, i'tisam gibi, va'tasim gibi, sımsıkı sarılmak, hiç kopmamak, düğümlenmek adeta manasını oluşturuyor. Dolayısıyla لَمْ تَضِلُّ اَبَدَى sapmaz, ölümden düşmez, cehenneme gitmezsiniz ebediyen. Nedir bunlar? Kitabullahi ve sünnete nebiyyi. Ve bir rivayete ve sünneti. Allah'ın kitabı Kur'an ve onun peygamberinin sünneti. Bir rivayete benim sünnetim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada ne falan ne filan. Ne şu kişi ne bu kişi. Ne şu cemaat ne bu cemaat. Bunlar çok önemli şeyler kardeşim. Değerli kardeşler, çok önemli şeyler. Allah'ın kelamından, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından, bizim de bu acizane ağızlarımızdan söylediğimiz sözleri çok çok önemlidir. Falan kişi, filan kişi, şu cemaat, bu cemaat, şu hoca, şu eşeğe efendi falan deniyor. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve onun peygamberinin sünneti. Diğerleri hepsi ona hizmet etmek için koşturan o değerli müştehit imamlar, alimler, varislerdir. O kadar. Bizi çeşmeye götüren, işaret veren su harıplarıdır. Ama esas olan menbaadır. Tertemiz, korunmuş, nezahatini, kokusunu, dokusunu, tadını hala her zaman koruyan suyun menbaadır. Arıklar olabilir ki geldiği yerlerden, aktığı yerlerden, işte bizim orijinal ifade etmeye çalıştığımız hadisler ve olaylardaki gibi belki tam %100 ifade edemiyoruz. Hafızamız yeterli gelmeyebiliyor. Ama özünü, ruhunu vermeye çalışıyoruz. Olabilir ki tadından, tuzundan, kokusundan, dokusundan kaybetmiş olabilir. O harık suyu tadını kaybetmiş olabilir. Dokusunu kaybetmiş olabilir. Mutahhar sıfatından tahir sıfatına düşmüş olabilir. Belki tahir sıfatını da kaybetmiş olabilir. O açıdan sizin için o su geçerli içecek su olarak o kalmasın. O suyla siz asıl menbaana koşacak gideceksiniz. O suyu siz, o su size menbaa yukarıdadır diyor. Benden değil, asıl oradan için demek istiyor. Hoca efendiler, alimler, müştehitler, şeyh efendiler hepsi bize menbaa gösteren kişilerdir. Üstadlardır. Allah hepsinden razı olsun. Ancak biz menbaandan su içmeye talip olmalıyız ki delalete gitmeyelim. Dokusundan, suyundan, kokusundan kaybetmiş sulardan içmeyelim. O özünü, orijinalini hep almaya çalışalım. O da Kur'an ve sünnetini biliyor Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla bu ayetler bize bunu özetle ifade ediyor. Ondan sonra değerli kardeşlerim, iki son ayeti kerime. Ve bunlar bize bunu korumak için bu düzeni, bu kardeşliği, bu imanı, bu teslimiyeti korumak için adeta sosyal hareketi, sosyal mücadelenin bir derecede kriterlerini bize öğretiyor bu ayet-i kerimeler. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سَبْحَانَ. Sizden bir ümmet olsun, sizden bir grup olsun, sizden bir heyet olsun, bir emr-i maruf heyeti olsun, dine tebliğ edenler olsun, ilim ehli, ilimle uğraşan değerli irşad ehli olsun. Bunlar وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ, bir ümmet, bir grup, bir heyet. İşte emri bir maruf heyeti derler. İslam ülkelerinde, Suudi Arabistan'da daha çok geçerlidir. Müminleri ezan saati müezzinle beraber onlar da çarşı pazar dolaşırlar. Sala, sala, sallu, sallu diye dükkanları kapatınız. Namaz, size namaza çağırıyorsun. Hadi gidin. Ticareti bırakın. Allah'a ibadete koşun diye hatırlatırlar. Emri bir maruf heyeti derler bunlara. Dolayısıyla sizden bir grup bu tebliğ cemaati diye ifade edebileceğiniz bir cemaat olsun. İslam'ı tebliğ eden, Kur'an-ı Sünnet'i öğreten insanlar olsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ, hayra çağıran, Kur'an'a ve sünnete çağıran heyet olsun. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, marufu emreden, başka bir şey değil. Maruf nedir? Kur'an ve sünnet çizgisidir. Kur'an ve sünnetin ta kendisidir. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, iyilikleri emreden, kötülüklerden de nehyeden, uzaklaştırmaya çalışan ilim ehli, ilim halkası, ilim erbabı olsun. Şunu da iyi biliniz ki bunu yapanlar ve bunu yapılan toplumlar ve bu hizmet devam ettiği, sosyal hizmet devam ettiği müddetçe o halk, o insanlar, o devlet, o hükümet, o şehir, o kasaba ve bu insanlar hepsi felaha erecek olan insanlardır. Sonucu felahla bulacak insanlardır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte bu böyle bir toplum ki içerisinde Hakk'a, Kur'an'a ve sünnete tebliğ eden, marufu iyiliği emreden, kötülükten nehyeden insanlar varsa işte onların sonu felaha ulaşmaktır. Felaha ulaşmak demek ne demektir? Cennete ulaşmaktır. Bu bir kriter. İkincisi, biri emir, yaklaştırıcı, biri de uzaklaştırıcı. وَلَا تَكُونُ, bak burada olunuz, olsun diyor ayet kelimenin başında. وَلَا تَكُونُ مِنْكُمْ, sizden olsun bir heyet. Burada da وَلَا تَكُونُ, sakın ha sakın olmayınız. Bir yerinde olsun, burada da sakın olmayınız. وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا, sakın tefrikaya girenler gibi olmayınız. وَاَخْتَلَفُوا, ihtilafa düşenler, tefrikaya düşenler, ihtilafa düşenler, birbirine girenler. Ben buyum, ben iyiyim, sen değilsin, sen şucusun, sen busun, ben şucuyum, ben bucuyum diyenler, birbirine ayrılanlar. Kimler? Sizler, sizler. Başına dedik ya, يَا اَيُّهَ الَّذِينَ اَمَنُوا, Rabbimiz bizi muhatap alıyor. Hala bizimle konuşuyor Rabbimiz. Sizler diyor böyle olmayınız. Müşrikler, kafirler, münafıklar zaten kendi işlerinde paramparça. Onlar bizimle alakası yok. Bu ayette de muhatap değiller. Ey müminler, siz dünyaya insanlığı cennete götürecek, insanlığa yolu gösterecek sizler bu hastalığa düşmeyiniz diyor. Birbirinize bağlı olunuz. Ya tasimu birbirinize sımsıkı sarılınız. Kur'an'a, dine sımsıkı sarılınız. Ve burada da sakın ha tefrikaya düşmeyiniz. İhtilafa düşmeyiniz. Böyle olursanız ne olur? Ha kimler gibi? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine ayetler, hadisler açıklıkla geldiği halde bundan uzaklaşıp tefrikaya, ihtilafa düşenler gibi olmayınız. Sakın ha! وَلَا تَكُونُوا Kimler o zamanki tabi ayetin nuzul sebebinde söyledik ya, o müşrikler içinde. Fakat sanki şu günde bizleri anlatıyor. Bundan dolayı Kur'an mucizil beyandır. Kıyamet gününe kadar, dünya yıkılıncaya kadar mucizevi özelliğini koruyor, devam edecek. Ve sanki bugün de hala tazeliğini koruyor, bize adeta inmiş gibi. Sanki bizi tarif ediyor gibi. Yaşadığımız tefrikaları, ihtilafı, ayrışımları efendim anlatıyor gibi. Evet anlatıyor. Yüce Rabbimiz bizi bizden çok daha ilgilendirir. Dünya ve ahiretin kainatın sahibidir. Bu dünya en küçük parçalarından biridir bu dünya dediğimiz fezanın içerisinde. Dolayısıyla sakın ha kendilerine Kur'an açıkça geldiği halde ihtilafa ve tefrikaya parçalara ayrılan gibi insanlar olmayınız. Kimler oldu? Burada da bir özetle size ifade edeyim. Bir açıklık getireyim değerli kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce herkes Selman Farisi'nin en son hocası da söylediği gibi artık bir peygamberin gelme zamanı geldi dediler. Anlıyorlardı. Müşrikler de bir peygamber gelecek biliyorlardı. Hristiyanlar da biliyorlardı, Yahudiler de biliyorlardı. Bütün din mensupları yeni bir peygamber gelme zamanını anlıyor. Kitaplarından okuyorlardı. Doğru bilimler, doğru ilimlerdi. Sonra tahrik edildiler. Dolayısıyla herkes bizden gelecek diye bekliyordu. Müşrikler Kureyş'iz bizden gelecek diyorlar ama müşrik olarak kendilerine göre bekliyorlardı. Yahudiler bizden gelecek diyorlardı. Zaten Musa Aleyhisselam bizden. Hristiyanlar bizden gelecek, İsa Aleyhisselam bizden. Yine bizim soyumuzdan gelir, bizim dinimizden gelir. Bizim dinimiz üzere gelir ama hem yeni din, yeni bir peygamber gelecek diyorlardı. Hem de bizim ırkımızdan, bizim neslimizden, bizden biri olarak gelecek diyorlardı, bekliyorlardı. Bütün hepsi bir bekleyiş içerisindeydi. Ama nasıl ki Peygamber Efendimiz geldi, فَلَمَّ عَرَفُوا كَفَرُوا Nasıl ki Aleyhisselatü Vesselam geldi, kendini ilan etti Kureyş'ten biri olarak, onu anladılar, tanıdılar, tekfir ettiler, inkar ettiler ve ayrıldılar. Ondan sonra ayetler geldi, ayetler indi, hidayeti nasip olan sahabi oldu, olmayan müşrik oldu. Ve o kardeşler birbirine düşman oldu, ayrıldılar. Ebu Leheb amcaydı fakat Abbas gibi hidayeti bulamadı Rabbim. Öyle gitti ve ayet onun tebbet ya da Ebi Leheb'in hanımıyla birlikte onun hakkında nazil oldu. Değerli kardeşlerim, İslam kılıç gibidir. Öyle bir kılıç ki Kur'an ve sünnete ters düştüğü anda ikiye böler. Hiç bakmaz, cehenneme doğru atar götürür. Ama öyle bir kılıç ki Hristiyanlık aleminden gelmiş. Aleyhissalatü vesselama kaldırılmış, onu öldürmek için gelen bir kılıç dahi olsa onu hidayete kazandırmış, halife yapmış, cennetle müjdelemiş, Hazreti Ömer etmiştir. İslam öyle bir İslam. Dolayısıyla kardeşindir, küfre gitmiştir. Nuh Aleyhisselam'ın oğludur, peygamber oğlu. Cehenneme gider, oğlu. Senin sulbünden değildir. İnnehu amelun gayru salih. Ya Rabbi benim zürriyetimler demiştir. Peygamber o duygusal zafiyetini göstermiştir. Orada o şekil ayet-i kerime ifade ediyor. Her insanın o duygusal şeyi vardır. Sevgisi, şefkati. Ama Yüce Allah o peygamberi de orada eğitmiştir, öğretmiştir. Hayır. O seninden, senin neslinden, senin nesebinden, senden değildir. Senden olması için senin yolunda gitmesi, sana iman etmesi lazım. Oğlun dahi olsa. İnnehu amelun gayru salih. Bitmiştir. Bu Hristiyanlık aleminde de öyledir. Adem Aleyhisselam zamanında da öyledir. Zamanımızda da öyle geçerlidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, oğlu Muhammed. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh karşı kılıç çekmiştir. Bedir'de karşısında durmuştur. Efendim Hazreti Osman radıyallahu anh halifelik döneminde Hazreti Osman radıyallahu anh kılıç çekmişti. İçeri kapıyı kırarak girmiştir. Ve Hazreti Osman Ebu Bekir'in oğlu radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed'i görünce ey Muhammed seni bu halde baban görse ne yapardı acaba demiştir. Bunu duyunca Hazreti Osman gibi bir insan Zinnureyn, o pırlanta insan aleyhissalatü vesselamın ya Osman diyor, üçüncü kızım olsaydı sana vallahi onu da verdim derdi demiştir. İki kızını vermiştir, üçüncüsünü olsaydı verirdim demiştir. O kadar sevdiği Zinnureyn aleyhissalatü vesselamın iki nuru kızını, kızıyla evli olan o değerli halife, cennetle müjdelenmiş Osman radıyallahu anh, ona kılıç çekmiştir. Oğlu Muhammed, düşünün, adı da Muhammed ama nasibini alamamıştır. Hazreti Ebubekir bana gösterin oğlumu demiş tarif ederek. Onu ben kılıçla vurayım boynunu demiştir. İşte İstanbul. İslam'da babalık, kardeşlik bir yere kadar. Esas olan Allah'ın kitabı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Peygamberin oğlu da olsa, peygamberin amcası da olsa, halifenin oğlu da olsa fark etmiyor. Öyle bir kılıçtır İslam. Sonucu cennete götürüyorsa eyvallah. Selman-ı Farisi olsa, Habeşistan'dan bir köle de olsa, siyahi bir zenci de ifade edilse baş tacıdır. Cennete gördüğünde, cenneti gördüğünde şeye çıktığında miraca orada diyor ey ya Bilal diyor senin ayak seslerini duydum. Cebrail'e sorduğunda bu kimin ayak sesleri? Ya Cebrail'inde seni tarif etti bana diyor. Sen ne yaptın ya Bilal diyor. O kadar sevmiştir. Bir Habeşli Bilal dahi olsa özetliyorum rengi siyah biri dahi olsa evet, cennete peygamber Efendimiz'le beraber olma şerefine nail olur. Yani fazla dağıtmayayım değerli kardeşlerim. Burada İslam'ın özünü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Detaylarla bu ayetlerle vermeye çalıştım. Dolayısıyla son ayet 20'de birinde olunuz sakın ha sakın İslam'ı korumak, İslam'ı yaşatmak, o orijinalliğini korumak için sizden devamlı tebliğ eden, hidayet rehberliğini yapan, peygamber varisliğini yapan emri bil maruf heyeti olsun. İyiliği emretsin, şerden uzaklaştırsın, yasaklasın. Dolayısıyla sakın ha sakın ey kullarım, ey müminler, ey iman edenler, gerçek manada Allah'tan korkmak isteyen müminler, sakın ha sakın sizden öncekiler gibi, cehalet dönemindeki insanlar gibi kendilerini açıklıkla İslam, ayet, peygamber gittiği halde bizden gelecek diye bekleyenler, geldikten sonra ayrılıp gidenler gibi tefrikaya düşmeyiniz, parçalara ayrılmayınız, ihtilafa düşmeyiniz. Size açıklıkla Kur'an ve sünnet geldiği halde. O zaman ne olursunuz biliyor musunuz? Bunu yapanlar فَاُولَٰئِكَ وَاَتَكُمْ مِنْكُمْ مُنَتُمْ وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَكُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Özür diliyorum ayeti bir anda kopukluk oldu. وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Evet. Kimler? Çünkü azap kimler için var? Mümin olduğu halde. Kendisine açıklıkla bilgiler geldiği halde yapmazsa büyük azap vardır. Burada bir incelik var. Tefsiri bir incelik var. Nedir o? Başından beri ayet-i kerimeler hep müminlere, bizleri muhatap alıyor Yüce Rabbimiz. Sonunda da azabın azim demesi müşrikler olsa halidine fiha, ebedi cehennemlikler der. Farklı ifadeler kullanıyor Rabbimiz onlarla ilgili. Müminler olduğu için, tefrikaya düştükleri için şu anda biz müminlere maalesef düştüğü tefrika. Bundan dolayı bu tefrikaya düşüp mümin olduğu halde tefrikaya düşenler için büyük azap vardır. Ebedi değil diyor bak Rabbimiz. Burada bir inceliği şefkati de koruyor müminler için. Cennet kapısını da açık bırakıyor aslında. Büyük azap vardır. Ebedi azap demiyor. Yani müminleri muhatap alıyor. Sonuna kadar incelik burada çok hassas, çok özel. Bir taraftan da güzel. Çünkü sonra ebediyet değil. Cennet olsa sonunda bir açık kapı var. Ama bunu yapmayın diyor. Bu duruma düşmeyin diyor. Sakın olmayın diyor. Size olması gereken, yakışan sımsıkı bu dine sarılmak. Tarihten ders alıp bu sosyal hayatı, İslam hayatını sürdürmek için emri bil maruf heyetini korumak. Dolayısıyla Rabbim tarihi bize arz ediyor, müminleri başından muhatap alıyor. Bütün asr-ı saadetten bugüne kadar şirk döneminden de örnekler vererek bize son noktayı koyuyor. Bu nasihattan alabilenlere ne mutlu. Ben deniz kardeşiniz acizane başta olmak üzere. Ama bundan alamayanlara da ne kadar yazık olur. Biz buradakiler siz dinleyenler değil. Biz inşallah alanlardan dinleyenleriz. Ama bu ayetleri okuyup, bu nasihatları dinleyip veya dinleyen kardeşlerimiz Kur'an'dan mahrum olan, ibadetten kendini alıkoyan, o yüce Rahman'a, o yüce Rahim olan Allah'a secde etmeyen kullara ne kadar acımak lazım değil mi? Ben bucuyum çocuğu diye tefrika yapan kardeşlerimiz ne kadar acı durumdalar değil mi? İşte bizim görevimiz değerli kardeşlerim, bu ayetlerle onları hatırlatıp o yanlıştan düzeltmek, o yanlıştan onları alıkoymaya çalışmak. Bizim tek ismimiz var. Tek insan olarak önderimiz var. Biz Muhammediyiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Yüce Rabbimizin dediği gibi. Bir ilahımız var, bir peygamberimiz var. Tek bir önderimiz var. Bize insan olarak tek bir kişi gönderildi, başka değil. Diğerleri bizi ona ulaştıran değerli baş tacı üstadlarımızdır. O kadar. Vefat etti mi biz onlara rahmet okuruz. En başta anne babamız olmak üzere. Ondan sonra Muhammedilik sevgisi bizim gönlümüzde ölünceye kadar, Havz-ı Kevser'den içinceye kadar, Zülcelal'i ve Cemal'i görünceye kadar devam edecektir. Rabbim bizleri aldığımız nasihat demeyin, tavsiyelerden, sohbetten nasipyar olanlardan eylesin. Gereğini icra eden kullarından eylesin. Ben deniz olmak üzere aleyhissalatü vesselamı hakka yakin, tanıyan, okuyan ve onu yaşayan kullarından eylesin. Dualarımızı kabul edip günahlarımızı affeylesin. Hepimizin afiyetini hayırlı kılsın. Aleyhissalatü vesselamla Nivail Hamd bayrağı altında buluşmayı, Havz-ı Kevser'den içmeyi ve Yüce Rabbimizin cemalini görmeyi hepimize nasip eylesin. Sohbetime burada son vermek isterken hepinizi gönülden kucaklıyor, hepinize en kalbi, saygı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyor ve yine çok değerli kardeşim, üstadım, ağabeyim, Baki Efendi hocamıza bu hayırlı hizmete tilkai dediğimiz bir anda oluşuveren güzel tevafuki olan sohbete vesile olduğu için saygılarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Siz de siz değerli kardeşlerimi, müminleri muhabbetle kucaklıyorum. Bana da dualarınızı özellikle sizler istirham ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyor. Hepinizi en büyük emanetin sahibi olan Allah'a emanet ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Bütün gününüz aydın olsun. Afiyetiniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.
Türküsü